Ayrım 11, sayfa 127. Ama 837. gece olunca demiş ki, kapının demir halkasını vurarak kapıyı çalmış, kapı hemen hadım ağaları tarafından açılmış ve bunlar şahı, büyük veziri ve hanımlarının kocası genç adamı tanıyarak şaşırıp kalmışlar. İçlerinden biri koşarak hükümdarın ve iki yoldaşının gelişlerini hanımına haber vermeye gitmiş. O zaman genç kadın süslenip bezenerek haremden çıkmış ve aynı babadan olma ama ayrı anadan doğmuş kız kardeşinin sultan eşine saygılarını sunmak üzere kabul salonuna gelmiş ve sultanın elini öpmüş. Sultan onu hemen tanımış ve vezirine bunu belirleyen bir işaret çakmış. Sonra genç sultana, "Ey amcamın kızı, Tanrı beni davranışlarından ötürü sana sitemler etmekten korusun. Çünkü geçmiş göklerin sahibinindir ve sadece şimdiki hal bize aittir. Bundan dolayıdır ki şimdi kocan olan ve aslında değerli nitelikleri bulunan ve sana karşı hiçbir kin duymayıp sadece senin affına sığınan bu genç adamla barışman en büyük dileğimdir. Senin baban olan rahmetli amcamın erdemleri üzerine sana yemin ederim ki kendisi evlilik sadakatine karşı ağır bir suç da işlemiştir. Zaten bir anlık gevşekliğin cezasını da oldukça ağır şekilde çekmiştir. Bu durumda umarım ki benim dileğimi reddetmezsin," demiş. Genç kadın da, "Efendimiz, sultanın dilekleri bizim için emirdir ve bizim gözümüz üzerinedir, başımız üzerinedir," diye yanıt vermiş. Sultan da bu çözümden çok mutlulanmış ve, "Madem ki öyledir, ey amcamın kızı, ben de senin kocanı birinci mabeyincim tayin ediyorum. Bundan sonra da benim sofra ve kader arkadaşım olacaktır. Ve hemen bu akşam sıkıcı tanıklar olmaksızın ikinizin de bir uzlaşmaya varması için onu sana yollayacağım. Ama şimdilik onu buradan götürmeme izin ver. Çünkü kendisiyle birlikte zincir arkadaşlarının öykülerini dinleyeceğiz," demiş. Ve herhalde bundan böyle gözleri bağlanmaksızın ve yanında hiç kimse bulunmaksızın çarşıya gidip gelecektir. O da artık bundan böyle hiçbir bahaneyle evli ya da genç kız hiçbir kadının kendisini öpmesine izin vermeyeceğine söz verecektir," diye eklemiş. Ve işte ey bahtı güzel şah, Maristan'da kitap okumakta olan birinci genç adamın sultana ve vezirine anlattığı öykünün sonu böyle olmuş. Ama onu kitap okurken dinleyen iki kişiden biri olan ikinci genç adama gelince onunki de şöyle. Sultan, vezir ve yeni mabeyinci ile Maristan'a dönünce ikinci genç adamın karşısında yere oturmuş ve ona "Şimdi sıra sende," demiş. İkinci genç adam da demiş ki, ikinci delinin öyküsü. "Ey sultanımız efendim, ey adalet sever vezir ve sen, eski zincir arkadaşım. Bilin ki benim bu Maristan'da hapsedilmemin öyküsü, sizin şimdi öğrenmiş bulunduğunuz dostumun öyküsünden de şaşırtıcıdır. Çünkü eğer arkadaşım deli olarak deliye tıkılmışsa, kendi hatasından ve saflığından ve de kendine olan güveninden böyle olmuştur. Ama ben günah işlemişsem şimdi düzenli biçimde anlatmama izin verirseniz açıklayacağım gibi kesinlikle tam tersi bir aşırılık yüzündendir," demiş. Sultan, veziri ve eski deli olan yeni mabeyincisi hep bir ağızdan "izin senindir," demişler. Vezir de, "Zaten öykünü ne denli düzene sokarsan senin de deliler ve aklını yitirmişler arasına katılmış olmanın o denli haksız olduğunu düşünürüz," diye eklemiş. Genç adam da öyküsünü şöylece anlatmaya başlamış. "Bilin ki efendilerim ve başımın tacı sultanım, ben de bir tacirin oğlu bir tacirdim ve bu Maristan'a atılmadan önce çarşıda zengin beylerin hanımları için her türden bilezikler ve süs eşyaları sattığım bir dükkanım vardı. Bu öykünün başladığı sırada ancak 16 yaşındaydım ve daha o yaşta çarşıda ağırbaşlılığım, dürüstlüğüm ve işlerdeki ciddi tutumumla ün salmıştım. Asla kadın müşterilerle konuşmaya girişmek istemez ve işin bitirilmesi için gerekli olan sözlerden fazlasını söylemezdim. Kitabın kavlince iş tutar ve Müslüman kız ve kadınlara başımı kaldırıp bakmazdım. Bu yüzden tacirler ilk kez çarşıya getirdikleri oğlanlarına beni örnek gösterirler ve birçok anne benim için artık onurlu bir evlenmenin zamanı geldiğini söyleyerek kızlarından söz açmak isterlerse de annem yanıtını daha uygun bir zamana saklar. Benim genç yaşımı ve tek çocuk oluşumu ve de narin bünyemi bahane ederek sorunu konuşmaktan kaçınırdı. Böylece günün birinde hesap defterimin önünde oturmuş içeriğini gözden geçirirken henüz küçük yaşlı bir zinci kızın içeri girdiğini gördüm. Kız beni saygıyla selamladıktan sonra bana "Burası falan tacirin dükkanı mıdır?" dedi. Ben de "Evet burası," diye yanıt verdim. Bunun üzerine koynundan son derece itina göstererek ve zenci gözleriyle sağa sola dikkatle baktıktan sonra bir mektup çıkardı ve bana verip bir kenara çekilerek beni kendi halime bıraktı. Ben de mektubu açıp okudum ve içeriğinin beni öven ve onurlandıran dizeler halinde yazılmış bir gazel olduğunu gördüm. Mektubun son dizelerinde bana aşık olduğunu bildiren kızın adını taşıyan bir düzen bulunuyordu. O zaman ben, ey sultanımız efendim, bu tarz davranıştan son kertede kırıldım ve bunu namuslu hayatıma bir saldırı ya da beni tehlikeli ya da karmaşık bir serüvene sürüklemek için bir girişim saydım. Ve bu aşk ilanını alıp yırttım ve ayağımın altında çiğnedim. Sonra küçük zenciye doğru yönelerek tüm komşularım görsünler ve benim bilgeliğimden ve erdemimden kuşku duymasınlar diye bir kulağını tuttum ve yüzüne birkaç şiddetli sille ve şamar indirdim. Ve ona, ah binlerce ahlaksız boynuzlunun kızı, git bütün bunları hanımın dediğin pezevengin kızına anlat diye haykırdım. Ve tüm komşularım bunu görerek aralarında hayranlıkla fısıldaştılar ve bunlardan biri, Tanrı'nın kutsaması bu erdemli gencin üzerine olsun, sen acaba çocuğum onun yaşındaki yakışıklı gençlerin bayıldığı böylesi kötü ve sapık önerileri reddedebilecek misin diyerek eliyle beni oğluna gösterdi. Ve işte efendilerim, 16 yaşındayken ben böyle yapmıştım. Ama aslında bugün davranışımın nedenli kaba, değerlendirmeden yoksun, budalaca bir gurur, yersiz özsaygı, riyakarlık, alçaklık ve kıyıcılıkla dolu olduğunu açıkça görüyorum. Sonradan bunun oldukça sıkıntısını çekecektim. Nitekim bu budalaca davranışımı izleyerek sanırım ki daha fazlasına da layık olduğum bu boynuma zincir takılma cezası çok başka bir nedenle biçilmiş olsa da bana biraz da bu anlamsız gösteri dolayısıyla verilmiştir. Ama ne olursa olsun ben Şaban ayını Ramazan ayıyla karıştırmak istemiyorum ve öykümü anlatmayı belli bir düzende sürdürmek istiyorum. Böylece efendilerim, bu olaydan sonra günler, haftalar ve yıllar geçti ve ben tam anlamıyla bir erkek oldum. Ve hala bekar olmakla birlikte kadınları, dolayısıyla bunu izleyen zevkleri tanımış bulunuyordum ve artık gerçekten Tanrı önünde eşim ve çocuklarımın annesi olmak üzere bir genç kızı seçmenin zamanının geldiğini düşünüyordum. Ve bu dileğimi şimdi işiteceğiniz şekilde yerine getirecektim. Ama hiçbir şeyi öne almadan sözümü düzenli olarak sürdürmeliyim. Gerçekten bir öğle sonrası kendisine eşlik eden 5 ve veya 6 esirenin ortasında en değerli mücevherlerle donanmış, elleri kınalı, saç örgüleri omuzlarında dalgalanan, sevgi dolu bir genç kızın tüm zarafeti içinde soyluluk ve işveyle salınarak dükkanıma yaklaşmakta olduğunu gördüm. Anlatısının burasında Şehrazat, sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 838. gece olunca demiş ki, en değerli mücevherlerle donanmış, elleri kınalı, saç örgüleri omuzlarında, dalgalanan sevgi dolu bir genç kızın tüm zarafeti içinde soyluluk ve işveyle salınarak dükkanıma yaklaşmakta olduğunu gördüm. Bir sultan gibi köleleri kendini izleyerek dükkanıma girdi ve zarif bir selam lütfettikten sonra bana, ey genç adam, sende altın ve gümüşle işlenmiş seçkin bir bezek var mı dedi. Kendisine mümkün olan her türden, hatta daha da fazlası var hanımım diye yanıt verdim. O zaman ayak bilekleri için altın halhalları göstermek istedim. Ben de ona dükkanımda bulunan ayak bileklerine özgü en ağır ve en güzel altın halhalları gösterdim. Onlara önemsemez bir bakış fırlattıktan sonra bana, bunları üzerimde dene dedi. Ve kölelerinden biri eğilerek ipek kurbasının eteklerini kaldırdı ve gözlerimin önüne Tanrı'nın elinden çıkmış en ince ve en beyaz ayak bileğini sergiledi. Ben bu bilek üzerinde halhalları denedim ama dükkanımda mükemmellik kalıbına dökülerek ortaya çıkmış ince ilikteki bu güzel bacaklara uygun gelecek halhalları bulamadım. O benim bu yüzden uğradığım sıkıntıyı görerek güldü ve canını sıkma genç adam, senden başka bir şey dileyeyim ama daha önce söyle bakayım bana. Gerçekte bizim evde benim fil bacağı gibi kalın bacaklarım olduğunu söylerler. Doğru mu dedikleri dedi. Ben de Tanrı'nın adı senin ve yörenin ve de bacaklarının mükemmelliği üzerine olsun hanımım. Ceylan onları görerek kıskançlıktan ölürdü diye haykırdım. O zaman bana bununla birlikte ben bunun aksini düşünüyorum dedi. Sonra da bana bilediklerini göster dedi. Ben de gözlerim hala bu tapılası bileklerin ve öldüresi bacakların görünümüyle dolu, altın ve mini bilezik olarak bende olan en ince ve en küçük ne varsa ortaya çıkardım. O da bana, kendin dene, bugün ben çok yorgunum dedi. ve hemen kölelerden biri ileri atıldı. Hanımının yenlerini sıyırdı ve gözlerimin önünde ay ay, billurdan da daha beyaz ve kaygan bir kol, bir kuğu boynu belirdi. Ucunda öylesine bir bilek, bir el ve ay ay efendim, şekerden hurma ezmesinden ruh için sevinç ve yüce bir zevk oluşturan parmaklar vardı. Ve ben eğilerek bu mucizevi kollar üzerinde bileziklerimi denedim. Ama çocuk kolları için hazırlanmış olan en küçük bilezikler bile bu saydam ince bilekler üzerinde alabildiğine gevşek sallandılar. Ben de bu saf teriyi dokunuşlarıyla incitmesinler diye onları hemen kolundan çıkardım. O da benim bozulduğumu görerek yeniden güldü ve bana "Hayrola, ne oldu genç adam? Ben çolak mıyım ve de ördek parmaklı mı, yoksa su aygırınınki gibi kollarım mı var?" dedi. Ben de Tanrı'nın adı üzerine ve yörene ve de beyaz kollarının tombululuğu, çocuksu bileklerinin ve huri parmaklarının inceliği üzerine olsun hanımım diye haykırdım. O da bana "Peki öyle değilse nedir? Yine de bizim evde sık sık bunun tersini söylerler." dedi. Sonra da "Şimdi bana kolyeleri ve gerdanlıkları göster." diye ekledi. Ve ben şarap içmemiş olduğum halde ayaklarım dolaşarak dükkanımda altın kolye ve gerdanlık olarak ne varsa en değerli ve en zarif olanlarından acele çıkarıp önüne koydum. Hemen kölelerinden biri bir din adamının saygısıyla boynunu ve gerdanın bir bölümünü açtı. Ve amanın da amanın, göz kamaştıran kar gibi bir göğsün üzerinde fırlamış yüz yuvarlak ve de iki pembe fil dişi memenin ikisi de bir arada ortaya çıkmasına neden oldu. Bunlar anasının boynuna sarılmış güzel ikiz çocuğa benziyorlardı. Ben de bunu görünce başımı çevirerek "Ört, ört, ört, Allah aşkına onları." Tam çevirisi "Tanrı örtülerini üzerlerine yaysın" şeklindedir diye haykırmaktan kendimi alamadım. O da bana "Ne oluyor yani, kolyeleri ve gerdanlıkları üzerimde denemeyecek misin yoksa? Peki öyleyse senden başka bir şey isteyeyim. Ama yine de hiç değilse bana göğüslerin biçimsiz mi, yoksa dişi mandanın memesi gibi büyük ve siyah mı ve de kıllı mı, yoksa etten yoksun mu, tuzlu bir balık kadar kuru ve marangozun tezgahı gibi dümdüz mü, söyle" dedi. Ben de Tanrı'nın adı üzerine, yörene ve de gizli büyüleyici yanlarının, gizli meyvelerinin ve tüm gizli güzelliklerinin üzerine olsun hanımım diye haykırdım. O da bana "Öyleyse sık sık bana gizli şekillerim kadar çirkin bulunmadığını söyleyenler yalan mı söylüyorlar?" dedi. Ve de "Öyle olsun, madem ki bu kolyeleri ve gerdanlıkları benim üzerimde denemeye cesaretin yok genç adam, öyleyse kemerleri dener misin?" diye ekledi. Ben de dükkanımda kemer olarak bulunan en yumuşak, en hafif telkari altın işlemeli eşyayı çıkarıp ayaklarının ucuna koydum. Ama o bana "Hayır, hayır. Vallahi olmaz. Onları benim üzerimde denemelisin." dedi. Ben de "Sultanımız efendim, ona işitip itaat ettiğimi bildirmekten başka bir şey yapamadım ve bu ceylanın narinliğini önceden bildiğimden kemerlerin en küçüğünü seçip giysilerinin ve örtülerinin üstünden bedenine uygunluğunu ölçtüm. Ama saraydaki küçük bir sultanın ölçüleri üzerine yapılmış olan bu kemer, onun toprakta gölge bile oluşturamayacak incelikteki beli ve bir katibi umutsuzluğa düşürecek incelikteki elif kadar dik ve kıskançlıktan bıhank ağacını küstürerek kurutan esneklikteki ve bir topak tereyağını eritecek kadar yumuşak olan ve genç bir karaca yavrusunu utandıracak, kaçıracak kıvraklıktaki ve de bir Hint kamışının sakını kahredecek kadar dalgalı bedeni için çok geniş geldi. Ve ben gereken kemeri asla bulamayacağımı anlayarak şaşırdım kaldım ve nasıl özür dileyeceğimi bilemedim. Ama o bana besbelli ki sırtımdaki çifte kamburla önümdeki çifte kambur ve iğrenç biçimli bir karınla ve hecin devesi gibi bir sırtla biçimsiz biri olmalıyım dedi. Ben de Tanrı'nın adı üstüne ve yörene ve de boyuna, bosuna ve onun önüne gelen bölüm ve de arkadan eşlik eden bölümü üstüne olsun ey hanımım diye haykırdım. O da bana "Şaşıp kaldım ey genç adam. Çünkü bizim evde benim hakkımda hiç de bu tutarlı görüşleri doğrulamazlar. Ne olursa olsun, madem ki sen bana bu kemeri bulamadın, küpeler ve saçlarımı tutması için bir altın alınlık bulmanın da imkansız olmamasını umarım" dedi. Ve bunları söyleyerek yüzündeki küçük örtüyü kaldırdı ve gözlerimin önünde 14. gecesine doğru ilerleyen bir dolunay gibi yüzü belirdi. Ve ben onun Babilli gözleri olan bu iki değerli mücevheri, lale renkli yanakları, bir inci bilezik halindeki dişlerle onları örten mercan kılıfı, küçük ağzını ve bütün bu heyecan verici çehreyi görünce soluğum kesildi ve benden isteneni aramak için hiçbir hareket yapamadım. O da güldü ve bana, anlıyorum ki ey genç adam, sen benim çirkinliğimi görüp heyecanlandın. Gerçekten bana birçok kez tekrarlandığı için biliyorum ki sol göze elden çıkmış, çiçek hastalığının açtığı gözelerle delik deşik, korkunç çirkinlikteki bir yüzüm, kemerli berbat bir burnum, etleri dökülmüş sallanan dişlerle kaplı iğrenç bir ağzım var. Kulaklarım da kesik ve yaralı. Uyuz olan cildimden, tiftik tiftik ve de kolay dökülür saçlarımdan ve de içimdeki tüm görünmez iğrenç şeylerden söz etmiyorum dedi. Ben de Tanrı'nın adı senin ve yörenin ve de tüm göze batan güzelliklerinin ve de görünmeyen güzelliklerinin, ey sultanım, ey şaşayla örtünmüş olan, ey saflığın, ey zambağın kızı ve kokun ey gül ve göz kamaştırıcılığın ve beyazlığın ey Yasemin ve özellikle sende görülebilecek, koklanabilecek her şey üzerine olsun ve de seni gören, koklayan ve de dokunan kişi ne kadar mutludur diye haykırdım. Ve heyecandan öldürücü bir sarhoşlukla bitkin kaldım. O zaman sevilesi genç kız çekik iki gözlerinin bir gülüşüyle bana baktı ve bana ''Ne yazık ki babam sana saydığım bende gördüğü bütün bu çirkinliklerden bilsen ne kadar nefret eder. Çünkü babamın ta kendisi başkası değil kişiliğimin bütün bu sözde çirkinliklerine beni inandırdı. Ama Tanrı'ya şükürler olsun ki senin araya girmen bana bunun aksinin doğruluğunu gösterdi.'' Çünkü şimdi inandım ki babam beni asla aldatmadı ama yöresindeki tüm çirkinlikleri bende gösteren bir sanrıya kapılmış, benimle ilgili olarak görmesi ona ağır gelen çirkinliğimden kurtulmak için beni ıskartaya, fiyatına bir esir tacirine satmaya bile hazırdı dedi. Ben de, efendim senin baban kim, ey güzeller sultanı diye haykırdım. Bana Şeyhülislam'ın ta kendisi diye yanıt verdi. Ben de kafam fena halde kızarak, he vallahi seni esirciye satacağına benimle evlenmene izin vermez mi diye haykırdım. Kız, babam doğruluktan ayrılmaz ve vicdanlı bir adamdır. Kızını nefret uyandıran bir ucube olarak gördüğünden beni senin gibi genç bir adamla evlendirmeyi vicdanına sığdıramaz. Ama her şeye karşın sen yine de ondan bir kez beni istemeyi dene. Bu maksatla ben de sana onu ikna etmek için elverişli çareleri gösteririm dedi. Ve böylece konuştuktan sonra bu çok sevilesi genç kız bir an düşündü ve bana işte şöyle, Şeyhülislam olan babamın huzuruna çıkınca ve ondan istemde bulununca sana kuşkusuz, oğlum senin gözlerini açman gerek. Bil ki benim kızımın bir kötürümdür, bir sakat, bir kambur, bir diyecektir. Ama sen ben razıyım, razıyım ben demek için onun sözünü keseceksin. O yine, benim kızım bir sokurdur, bir kulağı kesiktir. Pis kokulu, topal, salyalı, sedikli bir diye sayarken sen yine sözünü keserek ben razıyım, razıyım ben diyeceksin. O yine benim kızım nefret verici, kokuşmuş, osuruklu, sümüklü bir diyecek. Yine onun sözünü keserek olsun, razıyım ben diyeceksin. O yine ama sen bilmiyorsun ey zavallı, benim kızım bıyıklı, şiş göbekli, koca memeli, çolak, topal, sol gözü şaşı, kemerli ve iri burunlu, yüzü çiçek bozuğu, ağzı pis kokulu, diş etleri dökülmüş ve dişleri sallanan, içi çürümüş, kel ve korkunç şekilde uyuz. Baştan aşağı dehşet ve iğrenç bir beladır diyerek sözünü sürdürecek. Ve sen bu korkunç küpü üzerime boşaltıp tüketmesine izin vererek ona he, vallahi ben razıyım. Razıyım ben. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş.